Ayrım 29, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 345. Köşeyi dönerken olay yeri incelemenin cinayetlerin işlendiği yere koydukları fosforlu sarı şeritlerin sarkık vaziyette durduğunu gördüm. Yere batan sarayının karanlık ve uzak bir köşesindeydi. Siz ve ağabeyiniz birbirinize yakın mıydınız? Yeta'nın yüzünde alaycı bir somurtma ifadesi belirdi. Hayır, Konstantin pek öyle sevimli bir çocuk değildi. Geçmişe baktığımda onun hep farklı olduğunu ve acı vermekten hoşlanan bir çocuk olduğunu görebiliyorum. Kafamın bir köşesine yazdığım ağabeyinin dürtüleriyle ilgili soracağım soruyu anımsadım. Sizce babanızı ve kız kardeşinizi neden öldürmüş olabilir? Yeta başını bilmiyorum der gibi salladı. İlk başta babamın onu dövmesine bağlamıştım bunu. Biz küçükken annemiz öldü, bu da bizim açımızdan kötü oldu. Ama Konstantin'in doğasında bir şeytanlık vardı ta doğumundan beri. Babanız acımasız biri miydi? Zaman zaman sert davrandı olurdu ama Konstantin gibi bozulmamıştı. Ne gibi bir sertliği vardı? Konstantin üstün zekalıydı ama çok zor bir çocuktu ve inatçıydı. Bir de yaramazlık yaptığında babam onu uslansın diye et kestiği bodrum katına kilitlerdi. Diğer zamanlar Konstantin babamı çalışırken izlerdi. Babamın hayvanları kesme işini hastalıklı bir hayranlıkla seyrederdi. Ağabeyim hayvanların kesilerek öldürülmelerinden sapıkça bir haz alırdı. Buzluk konusunu biliyordum. Komiser Uzun'un Konstantin Gamal'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkardığı tüyler ürpertici gerçeklerden biri de buydu. Ama bunu onun kız kardeşinin ağzından büyük bir ilgiyle dinledim. Peki aralarındaki ilişki nasıldı? Yata omzunu silkti. Araları pek de iyi sayılmazdı. Konstantin babamı hiç sevmezdi ve onun aptal olduğunu düşünürdü. Sürekli olarak tartışırlardı. Derken bir gün kasap dükkanının bodrumunda bir yangın meydana geldi. Komşuların yardımıyla alevler söndürüldü. İşte o gün babam ve kız kardeşim buzlukta bulundu. Bedenleri kötü bir şekilde yanmıştı ve hunharca bir şekilde doğranmıştı. Kız kardeşim ölmüştü ama babam birkaç saat komada kalarak hayata tutunmaya çalıştı. Cinayetlere soygun amacıyla yapılmış süsü vermişti. Dükkandan para çalınmıştı ve bazı şahsi eşyalar kaybolmuştu. Kimse Gamal'dan şüphelenmedi ama soruşturma sırasında polis beni sorguladığı gibi onu da sorguladı. Cinayetlerin nedeni Konstantin'in Amerika'da yakalanıp tüm cinayetlerinin ortaya çıkmasına kadar hiç öğrenilemedi. Ama bu son cinayetlerle ilgili kişisel bir fikrim var. Söyleyin. Zannederim babamı ve kız kardeşimi doğrayarak öldürmekten hastalıklı bir zevk aldı. Ayrıca aynı profile sahip diğer kurbanlarını benzer çevre şartlarında öldürmekle ilk cinayetinden aldığı hazzı tekrarlamayı seçti. Yani sanki bütün cinayetlerini ilk cinayetinin bir yansıması olarak işledi. Bilmem siz de aynı fikirde misiniz? Başımı salladım. Bu çok klasik bir seri katil davranış biçimi, yani suçu tekrarlamak. Hani belki işini mükemmelleştirmek, ilk aldığı hazzın dozunu arttırmak da diyebilirsiniz. Cinayet mahalline varmıştık. Oturulacak yer olarak kullanılan eski bir taş blok gördüm. Taşın üstü kırmızı kan lekeleriyle doluydu. Yeta'ya döndüm ve onun gözlerini sildiğini fark ettim. İyi misiniz diye sordum. Evet, özür dilerim, kim bilir bu insanlar ne acılar çekmişlerdir diye düşündüm. Komiser Uzun bana söylediğinde donup kalmıştım. Çok üzücü bir şey. Yeter rahatsız olmuştu. O kadar tüyler ürperticiydi ki kulaklarıma inanamadım. Beni arayan kişi tıpkı Konstantin'di. Ama siz ağabeyinizle yaklaşık 10 yıl boyunca hiç konuşmadınız. Sizi arayan kişinin tıpkı ağabeyinize benzediğinden nasıl emin olabilirsiniz? Yeta yanıt vermeden önce biraz durup düşündü. Haklısınız, çok da emin olmamam lazım. Çok tuhaf bir durum. Ama onunla konuşurken sanki telefon hattının öteki ucunda şeytan varmış gibi bir hisse kapıldım. Konuştuğum kişinin Konstantin olduğundan adım gibi emindim. Histeri krizi geçirmek üzereydim sanki. Ama düşündükçe bana daha da mantıksız gelmeye başladı. Konstantin öldü, o yüzden de beni arayan bir başkası olmalı. Kin dolu biri belki de.
Kin mi?
Arayan her kimse normal biri değildi. Muhtemelen hastalıklı biriydi. Biri bir takım sapıkça nedenlerle benimle pis bir oyun oynuyor olabilir.
Neden böyle bir şey yapsınlar ki?
Konstantin öylesine acılara neden oldu ki, onun öldürdüğü insanlardan birinin bir akrabası beni rahatsız etmek istemiş olabilir. Başka bir açıklama yok Bayan Morin. Yani biri ağabeyini sanki hala yaşıyormuş gibi numara yaparak sizi rahatsız mı etmek istemiş olabilir? Yeta başını salladı. Evet öyle. Dikkatini olay yerine çevirdi. Siz bütün bu yolu bu cinayet için mi kat ettiniz? Aslında çok karışık bir olay. Nasıl yani? Yeta'ya her şeyi anlatmaya karar verdim ve bitirdiğimde kadın şaşkına dönmüştü. Peki ama neden biri kalkıp benim ağabeyimin suçlarını taklit etmek istesin ki? Ben de bilmiyorum. Konuşmaya başlamadan önce durup kafamın içini toparladım. Biliyorum size çok saçma gelecek ama bütün bunlardan sonra belki de ağabeyiniz idamdan sağ olarak kurtulmuş olabilir. Yeta söylediklerimi anlamaya çalışıyordu. Yüzü kireç gibi olmuştu. Ciddi olamazsınız. Ben sadece böyle bir olasılıktan bahsediyorum. Onun öldüğünü gözlerimle gördüm. Doktorlar tarafından muayene edilip öldüğü resmen açıklandı. Ama bütün bu yeni cinayetler kafamı karıştırdı. Ben ağabeyinizin bir tür panzehir kullanarak ölümden kurtulmuş olabileceği ihtimalini düşünmeye başladım. Biliyorum hiç inandırıcı değil. Siz bir biyokimyacısınız. Sizce böyle bir şeyin gerçekleşebilme olasılığı var mı? Hayrola neyiniz var? Kötü görünüyorsunuz. Yeta hala bembeyazdı. Evet, öldürücü zehirlerin bile panzehiri vardır. Yani ağabeyiniz sağ kalmış olabilir mi demek istiyorsunuz? Yeta gözlerini su havuzlarına dikip benim sorduğum soruya kafasında bir yanıt aradı. Şimdi siz beni korkutmaya başladınız Bayan Morin. Ben böyle bir şeyin sadece teknik olarak mümkün olabileceğini söyledim. Yani panzehirlerin üretilebileceğini. Yeta yeniden durdu, alnını kırıştırarak bir şeyler düşündü. Zannederim sizin de bilmeniz gereken bir şey var. Biz çocukken Gamal'da kalp atışlarını yavaşlatma yeteneği vardı. Bazen biz onu sanki ölmüş sanana kadar o kalp atışlarını yavaşlatırdı. Şimdi şaşkınlığa uğrama sırası bana gelmişti. Nasıl yani? O çok güçlüydü ve her gün boğaz içinde yüzerdi. Suyun altında uzun süre nefesini tutarak bize hava atardı. Kendi kendine uzun süre nefesini tutma tekniği geliştirmişti. 5 dakika kadar su altında kalabiliyordu. Zaman içinde tıbben ölü sayılana kadar bir süre kalp atışlarını durdurabiliyordu. Zannederim ölüme karşı çok ilgili oluşu yüzünden böyle bir yetenek kazanmıştı. Ölüme yaklaşmaktan büyük zevk alırdı. Olduğum yerde kala kalmıştım ve şimdi büyük bir endişeye kapılmıştım. Tüylerim diken diken olmuştu. O anda aklıma gelen ilk şey Washington'a döner dönmez hemen bir mahkeme kararı aldırıp Gamal'ın mezarını açtırmaktı. Onun öldüğünü kanıtlamanın tek yolu buydu. Bana anlattığınız şey çok rahatsız edici. Şimdi acaba ağabeyiniz idamdan kurtulmuş olabilir mi diye düşünmeye başladım. O sırada önünü ilikleyen Yeta'nın suratı asıldı. Kişisel olarak Konstantin'in gömüldüğünü gözlerimle görmediğim sürece hiçbir şeye inanmam. Şimdi gitmem gerekiyor. Yarım saat içinde bir derse girmem gerekiyor. Tabii kafamın içini toparlayabilirsem. Lütfen biraz bekleyin. Özür dilerim, gerçekten de gitmem gerekiyor. Geç kaldım. Siz de benimle gelirseniz iyi olur. Yeta merdivenlere doğru yürümeye başlamıştı. Ayak sesleri iskelenin tahtalarında yankılanıyordu. Ben de onun peşinden yürümeye başladım. Böylesine tüyler ürpertici bir yerde bir an bile yalnız kalma düşüncesi karşısında paniğe kapılmıştım. Ama bir saniye kadar sonra en büyük kabusum gerçek oluverdi. Işıklar sönmüş ve yere batan sarayı baştan aşağı karanlığa gömülmüştü. Pat! Mürit devre kesiciyi kapattı ve kendi kendine sırıttı. Yere batan sarayının alt katına elektrik veren dağıtım kutusunu devre dışı bırakmıştı. Ama yukarıda kendi durduğu güvenlik odasında ışıklar hala açıktı. Panelin önünden geriye döndü, yerde kalbine şiş sapladığı genç polisin cesedi yatıyordu. Kaybolmuş turist rolü oynamış, parmağını İstanbul caddelerini gösteren haritaya koymuş ve genç polisi kandırmıştı. Yaşlı polis bir sandalyeye yığılmış duruyordu. O da genç arkadaşıyla aynı akıbete uğramış, kalbinden şişlenmişti. Mürit yerde yatan cesede yürüdü ve sırt çantasından gece görüşlü gözlüklerini çıkardı. Şimdi eğlenme zamanı gelmişti. Yere batan sarayına inen merdivenlere doğru yürüdü. Karanlık basamakların tepesinde durdu. Gece görüşlü gözlüğünü taktı ve düğmesini açtı. Artık aşağıdaki her şeyi görebiliyordu. Ama sadece limon yeşili tonlarda. Sihir gibi. Gece gündüz olmuştu. Aşağıya doğru inerken kauçuk tabanlı spor ayakkabıları ses bile çıkarmadı. 79. Kısım. Zifiri karanlıkta avaz avaz bağırmak istedim. Korkudan donup kalmıştım. Kıpırdayacak halim kalmamıştı. Ve tek aklıma gelen şey, Tanrım, böyle bir şey benim başıma gelmemeliydi oldu. Tek adımımı bile hatalı atmamam gerekiyordu. Peki ya şimdi tahta platformun üzerinde yanlış bir yere basarak suyun içine düşersem ne olur? Kalbim göğüs kafesinden çıkacakmış gibi oldu. Bir kere daha katakombların içindeydim sanki. Peki ya ışıklar neden söndü? Ön sezilerim birazdan çok kötü şeylerin meydana geleceğini söylüyordu bana. Yita, neredesiniz? Buradayım. Şükür Tanrı'ya yalnız değilim. Bir başka insanın sesi birazcık da olsa beni rahatlatmıştı. Bayan Morin, size bir itirafta bulunayım. Benim karanlık korkum var. Yeta'nın sesini, sinirden tir tir titrediğini fark ettim. Ah ne güzel, sen de ben de bu karanlıkta güzel bir ikili oluşturuyoruz demek ki. Yavaş yavaş nefes alıp ver. Eğer panik gelmeye başlarsa çok işe yarıyor. Kendini paniğe kapılmış hissediyor musun? Evet. Yukarıya seslenmemiz gerekiyor. Polislerin bizi duyması lazım. Duyarlar mı sence? Yeta korkudan donup kalmıştı. O yüzden de hiçbir şey yapabilecek durumda değildi. Avazım çıktığı kadar bağırdım. ''Orada biri var mı? Beni duyuyor musunuz?'' Sesim karanlık boşlukta yankılandı ama hiçbir yanıt gelmedi. ''Yakınlarda bir yerdeki elektrik düğmesini bulmamız gerekiyor ya da bir el feneri. Çantamda çakmak var.'' ''Çantan nerede?'' ''Yerde. Işıklar söndüğünde elimden yere düştü.'' ''Olduğun yerde kal Yeta, ben sana geleceğim, ben bulmaya çalışacağım.'' ''Kıpırdamıyorum.'' dedi Yeta söz verircesine. Karanlıkta mesafe belirlemek zor bir işti ama sesi yakından geliyor gibiydi. Belki de birkaç metre ilerimdeydi. Platformun üzerinde dizüstü çöktüm ve milim milim ilerlemeye başladım. Ellerimi yerden ayırmadan parmaklarımı ileri götürerek ilerliyordum. ''Çantayı buldun mu?'' diye sordu Yeta. Sesinden çok sinirli olduğu hemen anlaşılıyordu. ''Yok, hayır, henüz bulamadım.'' Parmaklarımı yerde açabildiğim kadar açtım ve bir sağa bir sola döndürerek çantayı aradım ama hiçbir şey bulamadım. Allah kahretsin, nerede bu çanta? Ardından koşuşan fare gibi bir ses işittim. Tanrım, bir fare eksikti. Paniğe kapılmamak için kendimi zor tuttum. Eğer Yeta'yı kaybedersem hapı yutacağımı biliyordum, biraz daha aradım. Koşuşturma sesi iyice arttı. Ardından derin derin nefes alınıyormuş gibi bir ses duydum. Yeta herhalde çok hızlı soluyor diye geçirdim içimden. Sakın paniğe kapılma. Çantanın buralarda bir yerde olması gerekir dedim, yanıt gelmedi. Yeta! Hala yanıt gelmiyordu, damarlarım zonklamaya başladı. Yeta! Sesim karanlıkta tüyler ürpertici bir şekilde yankılandı. Mideme bir yumruk oturmuştu sanki. Bu Yeta'nın da neyi var, bu kadar çok korktuğu için mi hiç sesi çıkmıyor? İleriye doğru süründüm ve ansızın elimin altında yumuşak bir şey hissettim. Deri gibi bir şeydi bu. Çanta bu işte. Karanlıkta çantayı iki elimle kavradım. Şükür Tanrı'ya. Buldum dedim yüksek sesle. Yatadan hala bir ses gelmiyordu. Panik içinde elimi çantanın içine attım ve çakmak gibi bir şeyi parmaklarımın arasında buldum. Yakmaya çalıştım ve bir anda bir alev karşımda parıldadı. Ansızın avazım çıktığı kadar bağırmak istedim. Ama çığlığım boğazımda düğümlenip kaldı. 10 adım ötemde Yeta platformun üzerinde yatıyordu. Boynundaki yaradan kan fışkırıyordu. 80. Kısım. Birkaç saniye boyunca olduğum yerde donup kaldım. Sonra Yeta'nın dudaklarından hırıltılı bir ses geldiğini duydum ve göz kapaklarının kıpırdadığını gördüm. Demek henüz ölmemişti ama kanamadan ölmek üzereydi. Ne yapabileceğimi düşündüm. Panikten kıpırdayamıyordum ve kafama sorular üşüşmüştü. Yeta karanlıkta ani bir saldırıya uğramıştı. Ona saldıranın da orada karanlıkta bir yerde olması gerekiyordu. Derken büyük bir tehlike içinde olduğumu anlayıverdim. Yapayalnızdım, silahsızım ve şimdi sıra bende. Çakmağın alevini karanlığa tuttum. Gördüğüm şey su, yüksek sütunlar ve karanlıkta beliren çakmak alevi oldu. Ama kimseyi göremedim. Hiç kimseyi. Katil neredeydi? Kalbim öylesine hızlı çarpıyordu ki sanki patlayacakmış gibiydi. Kafam korkularla dolmuştu. En ufak bir şey yapabilecek halim kalmamıştı. Yeta'nın göz kapakları artık çok az kıpırdıyordu, soluğu da hafiflemişti. Boynundaki yarıktan kan akıyordu. Kalbinin üzerinde de bir yarık olduğunu fark ettim. Bluzunun üstünde daire şeklinde kan lekesi vardı. Her iki yarada kama tipi bir bıçakla açılmış gibiydi. Korkudan ellerim zangır zangır titriyor, çakmağı tutmakta zorlanıyordum. Ama çabucak bir şeyler yapmazsam Yeta'nın aşırı kan kaybından öleceğini biliyordum. Sürüne sürüne kadına doğru gittim ama tam yanına ulaşmıştım ki dudaklarının arasından fıs diye bir nefes verdi, kafası yan tarafa düştü. Bileğini yakaladım ve nabzına baktım, Yeta ölmüştü. Arkamdan yeri kazıma sesi gibi bir ses geldi, arkamı döndüm, karanlıkta bir şeyin hareket ettiğini hissedebiliyordum. Çakmağı yukarıya doğru tuttum ama görebildiğim tek şey gölgeler ile taş sütunlar oldu. Çakmağın alevi azaldı, çakmağın gazı bitiyor diye ödüm koptu. Bir katille birlikte neyin nereden geldiğini kestiremedim, zifiri karanlıkta tek başına kalmış olmak kanımı donduruyordu. Silahım yoktu, zayıf düşmüştüm. Korkudan tir tir titriyordum ve çok geç olmadan oradan bir an önce çıkıp gitmek istiyordum. Yeta'ya artık yardım edemezdim ve şimdi de katilin yeni kurbanı olmaya niyetli değildim. Yeta'nın cansız elini bıraktım ve ellerime dayanarak ayağa kalkarken yine bir ses duydum. Yumuşak bir sesti bu. Sanki tahtaya bir sandaletin sürtünmesi gibi ya da bir fare. Ama sezgilerim bu sesin fareden gelmediğini söylüyordu. Bu ses Yeta'nın katilinden geliyordu. Katil darbesini vurmak için bekliyordu. Peki ya Konstantin Gamal gerçekten de hala sağ ise ve şu sütunlardan birinin arkasında saklanıyorsa? Bu düşünce paniğe kapılmama yol açtı. Eğer bu düşündüklerim doğruysa o zaman katil beni de öldürecek demekti. Onun nefret dolu gözlerini anımsadım. Dişinin omzumu vahşice ısırmasını hala hissedebiliyordun. Sol tarafından bir sesin geldiğini duyduğumda korkudan bayılacakmış gibi oldum ve çakmağı o tarafa doğru tuttum. Hiçbir şey yoktu. Yoksa şu sütunun arkasından bir gölgenin seyirttiğini mi gördüm? Bu soruya yanıt vermek için beklemek istemiyordum. Çakmağın alevini avcumun içine alarak merdivenlere doğru olanca gücümle koştum. Mürit dev taş sütununun ardından seyrediyordu. Örgü şişini avucunda sıkı sıkı tuttu. Gece görüşü gözlükleriyle aniden Mora'nın merdivenlere doğru koştuğunu gördü. Eğleniyordu. Kedinin fareyle oynadığı gibi onunla oynuyordu. Geri zekalı kaltak kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Kör bir panik içinde koşuyordu. Her tarafından korku ve panik akıyordu. İşte zaten onun görmek istediği de bu manzaraydı. Bu da oyunun bir parçasıydı. Kadın merdivenlerden yukarıya doğru çıkmaya başladı. Basamakları ikişer ikişer çıkıyordu. Ama adamın kadının peşinden koşması gerekmiyordu. Cebine doldurdukları arasında polisten aldığı anahtar takımı da vardı. Dışarıya çıkan demir parmaklıkları kilitlemişti. Bakalım kaltak karı yine de kendine bir çıkış yolu bulabilecek mi? Şimdi kendi zekasıyla kadının zekasını karşılaştırmak ve kadının korkularından alabildiğince haz almak istiyordu. Sırıttı. Ardından sütunun arkasına doğru bir adım attı ve kadına doğru yürüdü. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 356.